Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta yepyeni bir konukla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Efendim kendileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Sanat Yönetmeni ve Şefi Sayın Cemilcan Deliorman. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz efendim
çok programımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler.
Öncelikle sizi ve daha sonra da koromuzu konuşacağız. Başarıları konuşacağız. Bıraktığı izleri konuşacağız efendim.
Tamam.
Sizi tanıtalım ilk önce sizin ağzınızdan.
Evet, ben Cemilcan Deliorman, Devlet Çok Sesli Korosu'nun genel sanat yönetmeni ve şefiyim. Evet. Yaklaşık 5 senedir bu görevi yapıyorum. Aslında kemancıyım. Müziğe keman eğitimiyle başladım 13 evet. yaşında. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, Devlet Konservatuvarı'nda.
Ondan öncesinde nasıl keşfettiniz müzikle uğraşacağınızı? Ondan öncesi, sizi kim, daha doğrusu, ailede evet. birileri var mıydı değil mi?
Bu macera nasıl evet. başladı? Kim sizi teşvik etti? Kim keşfetti?
Şöyle, ailede hiç müzisyen yok. Müzikle profesyonel olarak uğraşan kimse yok. Ama öyle ki tabii ki bu işte 8-9 yaşında o kadar modaydı ki çocukların müzik dersi alması, org dersi alması, piyano dersi alması, gitar dersi alması. Evet. Ben de bu kurslara gittim ve tabii ki müzik hocam bu müzik yeteneğimi keşfetmiş olacak ki ailemi bu noktada çok teşvik etti, çok yönlendirici oldu. Onlar da daha sonra bir konservatuar eğitiminin benim için uygun olacağını düşündüler ve beni konservatuarın sınavlarına götürmeye karar verdiler. Ben de tabii ki çok memnun oldum buna çünkü enstrümanlarla oynamak. Bir mandolinim vardı, bir orgum vardı.
Evet, benim de vardı değil mi? Mandolin evet, kesinlikle. Çok kıymetli bir enstrümandır aslında. Keşke devam etse müzik okullarında şimdi.
Evet, yani bu enstrümanlar benim en sevdiğim oyuncaklarım da tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla konservatuar eğitimine başlama kararı benim için çok mutluluk verici bir evet. karar oldu o yaşta. Ve tabii ki bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı benim için.
O sınava girmek heyecanlı olsa gerek değil mi? Birçok başvuran var.
Tabii ki çok, yani bunlar her bir müzisyenin hayatındaki çok özel anlardan bir tanesi. Konservatuara giriş sınavları.
Ben kazandığımda zıpladığımı evet, hatırlıyorum kesinlikle. Mesela okulun bahçesinde.
Yani bir müzisyenin hayatındaki kırılma noktalarından bir tanesi bu anlar. Evet. Bu sınavlar, enstrüman seçimi, verilen ilk konser.
Gerçi dinleyicilerimiz de hani hatırlatmakta fayda var. Siz seçemiyorsunuz enstrümanı, hocalar
tabii,
değil mi?
Kesinlikle.
Sizin vücudunuza göre evet. hangisi uygunsa o enstrümanı seçiyorlar.
Ben çok ağlamıştım klarnete seçildiğimi duyunca.
Tamam.
Ben bunu çalmam diye ağladım.
Çünkü ilk zamanda o da kemanla evet. başlamış.
Bilmiyorum, ben de keman çalmıştım. Tabii ilkokulda keman çalmıştım. Mandolin ve sonra keman. Ama beni klarnete seçti rahmetli hocam. Nurlar içinde yatsın. Ben bu enstrümanı çalmam. Klarneti tanımıyordum bile. Nasıl bir enstrüman olduğunu bilmiyordum. Ağlayarak başladım ama hocası oldum.
İyi ki de çalmışsınız.
Dediğin gibi evet. hakikaten çok özel anlar bunlar.
Çok özel anlar. Yani çok hiç anlar. Unutulmayan.
Evet. Konservatuvarda hocalarımızın isimlerini de onları da isterseniz buradan paylaşalım.
Tabii çok önemlidir benim için. Hale Basmacıoğlu benim ilk keman hocamdır. Hatta evet. beni keman bölümüne girmeye teşvik eden bir çünkü sınavda her ne kadar hocalar kendileri de seçseler öğrencilere sorarlar hangi enstrümanı çalmak istediğini.
Evet.
Ve tabii ki bu müzik kültürüne, enstrüman bilgisine sahip olmadığı için aileler ve çocuklar, dolayısıyla en çok seçim piyano yönünde yapılır, bilirsiniz konservatuarlarda.
Evet, ilk akla gelen değil
evet,
mi?
Evet, benim de tabii ki ilk tercihim piyano
hayali
olmuştu.
Kurulan, hayali kurulan, için.
Evet. Ama şöyle, tabii Hale Hoca beni kemana teşvik etti. Kendi sınıfında keman çalmamı istediğini söylemişti. İlk hocam o oldu. Ondan sonra Ezgi Gönlüm Yalçın ile beraber çalıştım. Daha sonra Sami Hatipoğlu'yla Yine orkestra şefliği, kontrpuan, armoni çok değerli bir Türk bestecisidir.
Yani buradan hepsine çok selam.
Kesinlikle.
Şimdi o zaman bir virgül koyalım.
Evet.
Değil mi? Müzik dinleyelim.
Dinleyelim.
Ne dinleyelim efendim?
Tamam. Şimdi Beethoven'ın Egmont Üvertürünü dinleyeceğiz. Hı-hı. Bu yine benim için özel konserlerden bir tanesi. Ben yurt dışındaki eğitimimi Borusan Vakfı bursuyla gerçekleştirdim.
Onları konuşacağız yani, birazdan ayrıntılarını.
Dolayısıyla Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile yaptığım ilk konserin bir kaydını getirdim size.
Çok özel olsa gerek değil mi?
Evet, 2010 yılında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde verdiğimiz bir konserden Beethoven'ın Egmont Üvertürü.
Ne güzel, dinliyoruz efendim Cemil Can Deli Orman'dan.
güzel sohbetimizi, müzikle ara verdik sohbetimize. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öğrencilik yıllarımıza tekrar dönelim.
Konservatuar
yıllarımıza.
Evet, keman bölümünde başladım müziğe. Tabii ki yaylı bir bütün enstrümanların kendine göre zorlukları var ama piyanodan sonra, mandoline alıştıktan sonra keman tabii ki çok farklı bir disiplin. Çok farklı bir çalışma sistemi gerektiren bir enstrüman. Bir yaylı saz. Dolayısıyla her bir öğrencinin muhtemelen 2-3 senesi bu enstrümana kendi fiziğinin alışmasıyla, uyum sağlamasıyla geçer diye düşünüyorum. Sonuçta 13 yaşından 16 yaşına kadar bir gelişim sürecinden bahsediyoruz.
Tabii.
Daha sonra tabii ki bunu ortaokul, lise yılları takip etti. Lise mezuniyetinden sonra üniversiteye yine aynı okulda başladım. Ama bu sırada tabii ki farklı, büyüdükçe insan değil mi farklı... düşüncelere yelken açıyor, farklı fikirlere, farklı heveslere.
Dünyaya baktığı dünyaya pencereler baktığı...
Belki geniş. Biraz bir arayış değil mi yani? Hani...
Kesinlikle değişiyor, daha fazla sorguluyor, daha fazla kendi kimliğini, kendi müzikal kimliğini oturtabileceği evet. bir düşünce yapısı arıyor. Dolayısıyla üniversite yılları biraz da bu düşüncelerle ve bu sancılarla geçti benim için. Tabii ki kemanı ve müziği çok severek ama bununla beraber armoni, kontrpuan alanında kendimi aynı zamanda geliştirmeye çalışarak geçti. Çünkü içimde hep bir orkestra şefi olma heyecanı vardı. İşte okulun öğrenci orkestrası vardı. Bu öğrenci orkestrasını, orkestra şefimiz benimle çalıştı. Bu öğrenci orkestrasını yönetme fırsatı buldum. Ve tabii konservatuar orkestrasının benimle yaptığı konserler de benim için çok önemlidir. İlk kez toplu müzisyenlerle bir şeflik deneyimi hiçbir şefin unutamayacağı tecrübelerden bir tanesi.
Tabii ki.
Bir iki konser yaptık ve ben müzik kariyerimi orkestra şefliği yönünde devam ettirmeye karar verdim.
Çok yıllar önce ben de çalmıştım. Eskişehir'deki orkestrayla.
Aa ne kadar güzel.
Tabii kulakları çınlasın buradan selam olsun Koral hocamızla.
Evet evet Koral Kuray Bey vardı o zaman.
Koral hocayla evet. beraber çalmıştık.
Ve lisans 2'ye kadar keman eğitimime devam ettim. Daha sonra çok radikal bir karar alarak hem şeflik. Ailem için hem hocalarım için şef olmaya karar verdim. Ve tabii Türkiye'de eğitimi... Oldukça kısıtlı bir bölüm şeflik doğal olarak.
Tabii ki.
Ve yurt dışında bir şeflik bölümünün sınavına gitmeye karar verdim. Viyana Müzik Üniversitesi'nin sınavlarını o dönem araştırdım. Amerika'da birçok okulu araştırdım. Ve bu sınavlara gidip şansımı denemeye karar verdim.
Ve ben de orada bir virgül koyuyorum yine müzikle. Arkasından yine o yurt dışı tamam. hikayemize geri dönelim.
Tamam hay hay.
Ne dinleyeceğiz efendim şimdi?
Şimdi Devlet Çok Sesli Korosu ve Antalya Senfoni Orkestrası'yla 2011 yılında yaptığımız bir Mozart Requiem kaydımız var. Bu
evet.
kayıt da yine benim için özel kayıtlardan bir tanesi.
Eser de muhteşem.
Eser de çok tabii ki çok güzel
muhteşem
bir eser.
Muhteşem bir eser.
2010 yılında Devlet Çok Sesli Korosu'nun koro şefliği görevini devraldım. Bu Mozart Requiem konseri orkestra ve koroyla yaptığım ilk konserlerden bir tanesi. Dolayısıyla
yine çok
benim
özel.
İçin manevi değeri evet. büyük olan konserlerden bir tanesi. Mozart Requiem'in Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu'ndan Mozart Requiem'in girişini dinleyeceğiz önce.
Evet dinleyelim lütfen.
Thank you.
Ellerinize yüreğinize sağlık. İlk konserlerden olunca sizin için çok özel demiştiniz.
Evet.
Evet.
Yurt dışı. çok zor oldu mu orada bir Türk vatandaşı olarak ve Türk müzisyeni olarak eğitiminizi devam ettirmeniz nasıl oldu?
Yani şöyle, hem çok zor oldu hem çok kolay oldu aslında bakarsanız. Yani bu soru tabii çok sorulur. Bir Türk olarak yurt dışında eğitim almak, bunun avantajları da var.
Evet.
Bunun dezavantajları da var. Benim yurt dışı maceram ilk Viyana'da başladı. Orkestra şefliği sınavlarına girdim. Bu sınavları kazandıktan sonra önce bir tabii ki Almanca eğitim süreci başladı. 2 aylık bir yoğun bir Almanca kursuna gittim. Daha sonra Viyana Müzik Üniversitesi'nin hazırlık sınıfında şeflik çalışmalarına başladım. Avantajları şöyle oldu. Mesela Türkiye'de aldığımız solfej eğitiminin ben dünya standartlarında çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Bunu duymak çok güzel aslında.
Solfej ve teori konusunda evet. Yani Türk öğrenciler dünyanın neresine giderlerse gitsinler mutlaka çok rahat ediyorlar. Dersleri çok rahat devam ediyorlar. Bu avantajlardan bir tanesi.
Çalıcılar açısından da ben tabii bir çalıcı olarak söylüyorum.
Evet.
Çok büyük rahatlığa sahip bizim Türk çalıcıları.
Evet.
Bu ağır derken olumlu anlamda söylüyorum.
Evet.
Solfej eğitimi. Okuma ve deşifre konusunda çalıcılar çok rahat. Ben de kendim gittiğim zamanlarda çok rahatlık yaşamıştım orada.
Kesinlikle.
Deşifre konusunda orkestralarda olsun. Gençlik orkestralarında daha gençken tabii çok sık gittiğim zamanlar, dönemlerde. Hakikaten bunun rahatlığını, bunun keyfini yaşamıştım orada. Bu standardın.
Evet, yani sadece enstrümancılar değil, aynı şekilde şan öğrencileri için de aynısı geçerli. Hı-hı. Çok başarılı şan öğrencilerimiz var. Yurt dışında, Avrupa'da çok önemli okullarda çok iyi işler yapan şan öğrencilerimiz var. Ve tabii ki kompozisyon ve orkestra şefliği bölümü yoğun bir teori ve solfej kabiliyetinin gerektirdiği bölümlerden bir tanesi.
Evet.
Bu avantajlardan bir tanesiydi. Yani bu dersler, daha doğrusu sınavı kazanmamda da hani kulağımın iyi olması, teori bilgimin iyi olması, temel teori bilgimin ve solfej bilgimin iyi olması bana çok yardımcı oldu.
Orada tabii çok değerli hocalarla çalıştınız, değil mi?
Evet, tabii ki Yuji Yuasa en başta çok önemli bir Japon orkestra şefi ve bir pedagog aslında kendisi. Çok değerli öğrenciler yetiştirdi senelerdir Viyana Müzik Üniversitesi'nin orkestra şefliği sınıflarında. Profesörlerin asistanlığını yapan bir pedagog kendisi. İlk çalışmalarıma onunla beraber başladım. Ama tabii ki hazırlık bölümü öyle bir şey ki orkestra şefliğinde daha çok armoni, daha çok piyano, daha çok müzik tarihi, daha çok müzik kültürü alanlarında gelişmeniz sizden bekleniyor.
Tabii.
Çünkü bir orkestra şefini, orkestra şefi yapan
şeyler,
unsurları,
etkenleri
evet, çok iyi doldurmak gerekiyor. Onun dışında tabii ki teknik çalışmalar çok çok önemli. Repertuar çalışmaları çok önemli. Analiz çalışmaları çok önemli. Form bilgisi çalışmaları çok önemli. Bu alanlardaki hocaların hepsi birbirinden değerliydi. Onlarla çalışmak herkes için çok güzel bir tecrübe eminim.
Bütün bunların yanı sırada insanlarla iletişimi çok iyi kurmanız gerekiyor, değil mi? Bir toplulukla çalışıyorsunuz çünkü. Bireysel de değil, bazen bireysel oluyordur elbette ama.
Aslına bakarsanız işin en önemli kısmı insanlarla doğru iletişimi doğru şekilde kurabilmek ve
kesinlikle
iyi bir zamanlama içinde bütün çalışmaları
sonuçta
yapabilmek.
Sonuçta bir ansambl işi, değil mi?
Kesinlikle, yani iletişim bu işin en başında geliyor bana sorarsanız. Evet. Çünkü okul bittikten sonra siz işin mutfağından çıktıktan sonra ve profesyonel bir platforma adım attıktan sonra işin rengi komple değişiyor. Okul hayatı ve iş hayatı bütün mesleklerde farklıdır ya birbirinden.
Kesinlikle.
Aynı şey. Dolayısıyla iletişim, organizasyon kabiliyeti çok önemli bir şey. Yani bir şefin zamanı daha çok masa başında ve günümüzde tabii ki e-mail yazarak, telefonla konuşarak, organizasyon yaparak, bazen sahnede sandalyeleri düzelterek, evet, istediği bir oturma düzenine gelmesi için. Yani iletişim ve organizasyon yeteneği tabii ki çok çok önemli.
Tabii ki işin yüzdelersek büyük bir kısmını tabii ki müzikal beceri, bilgi olduğunu biliyoruz. Ama onun yanı sıra liderlik çok önemli. Yani bu mevhumu da kazandırmış olmak kendi kendine, evet, ya da bireye kazandırmış olmak gerekiyor. O eğitimin bir yerde, evet, diğerlerinin yanı sıra hakikaten lidersiniz, patronsunuz orada.
Evet.
Yani sizin ağzınızdan çıkacak olan kelimeler anayasa.
Kesinlikle.
Öyle olmalı diye düşünüyorum. Yani hakikaten hiyerarşisi çok, evet, güçlü olan bir süreç.
Evet.
Hiyerarşik ilişkileri diye düşünüyorum. Şef elini kaldırdığı anda artık hayat duruyor bence. Yani onun ağzından çıkacak olan kelimeler ya da elinin hareketine bağlı her şey. Böyle olması gerekir diye,
kesinlikle,
düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani liderlik kelimesi, evet, bence çok doğru bir kelime.
Kesinlikle.
Ama aynı zamanda despotlukla arasında çok ince de ve önemli bir çizgi, evet, olan bir kelime. Dolayısıyla, evet, liderlik kelimesini ben çok önemsiyorum. Hı-hı. Sizin söylediğiniz gibi. Bir müzikal fikri, inandığı bir müzik cümlesine, bir müzik cümlesini müzisyene iyi anlatabilen, doğru anlatabilen, yaptığı müziği sevdirerek müzisyene o enstrümanla ses çıkartabilme imkanı sağlayan,
inandırması bir şef, lazım, benimsetmesi
liderdir.
Lazım. Tabii ki.
Dolayısıyla yani yaptığı işe inanan bir müzisyeni bir topluluk da mutlaka benimseyecektir, hı hı, ve takip edecektir diye düşünüyorum.
Tabii ki.
Bunun tam tersini yapmamak gerekiyor. Değil
bunun
mi?
Tam tersi büyük tehlike.
Büyük tehlike. Tabii ki. Yani sonuç ürün o zaman defolu oluyor.
Kesinlikle.
Konserleriniz başarısız oluyor.
Evet.
Duyan kulaklar duyuyor, gören gözler görüyor. İyisi de, kötüsü de. Efendim, daha sonra neler yapıldı Viyana'dan sonra?
Viyana'da başlayan eğitimim Graz Müzik Üniversitesi'nde, hmm, devam etti. Martin Seekart'ın orkestra şefliği sınıfına orada kabul edildim.
Hmm.
Kendisi yine çok önemli bir müzisyen. Viyana Senfoni Orkestrası'nın solo çelistlerinden ve dünyanın çok önemli orkestralarını yöneten bir orkestra şefi ve iyi bir pedagog. Eğitimim onunla devam etti. Kendisiyle güzel bir iletişim kurduk. Beraber birçok kez sahneyi paylaştık. Farklı ülkelere gidip beraber, evet, konserler yapma imkanı
bulduk. Farklı ülkeler deyince bir de Amerika maceranız var.
Amerika maceram kadarıyla var. Evet, Avusturya'dan bağımsız tabii ki o. Hmm. Daha doğrusu şöyle, Graz Müzik Üniversitesi'nin Westminster Choir College ile başlatmayı düşündüğü bir değişim programı vardı. İmzaladıkları bir dostluk anlaşması vardı. Bu anlaşma çerçevesinde birer hocanın, Avusturya'dan bir hocanın Amerika'ya, Amerika'dan bir hocanın, hmm, Avusturya'ya gelmesi planlanmıştı. Hmm. Fakat benim hocam, koro şefliği hocam Johannes Prinz, çok programı dolu olduğu için bu programa katılamadı. Ve dedi ki, Cem'i bu programa senin gitmeni istiyorum.
Aa, okulumuzu temsilen. Fırsat oldu.
Ve tabii beni çok memnun etti bu teklif. Çok güzel bir teklif. Amerika farklı bir eğitim kültürü,
hı-hı,
her şeyden, hı-hı, önce. Ve çok iyi koroları olan bir okuldu gittiğim, hmm, okul. Westminster Choir College, işte New York Filarmoni'de, Lincoln Center'da, Carnegie Hall'da, böyle büyük konser salonlarında, Berlin Staatskapelle'yle, Konzertgebouw Orkestrası'yla konserler yapan
bir
koro. Burada çalışma imkanım oldu. Tabii çok şanslıyım, bu açıdan. Amerika'da geçen zaman da çok iyi hocalarla temas etme fırsatı sağladı bana.
Ne kadar kaldınız orada?
Amerika'da 7 ay kaldım.
7 ay.
Bir dönem.
Bütün bu birikimler ve bu birikimlerin ürünlerini ülkemizde,
evet, ne mutlu değil mi? Ne güzel.
Halkımızla, insanımızla, koristlerimizle, çalgıcılarımızla, orkestralarımızla paylaşmak üzere yurda döndünüz.
İyi ki dönmüşsünüz gerçekten.
İyi ki döndünüz.
Evet, ben de çok.
Şimdi yurda dönüşü dinlemeden önce bir müzik dinleyelim mi?
Tamam, yine? Tamam.
Hı. Tamam, yine Mozart Requiem kaydımızdan devam edeceğiz. Benim en sevdiğim Requiem bölümlerinden birisi olan Hostias,
evet,
kaydı geliyor.
Dinliyoruz efendim.
Evet, tekrar ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel bu da. Zaten Mozart.
Ve muhteşem bir eser.
Bir eser. Besteci zaten.
Yurda döndük ve koro.
Evet, Devlet Çok Sesli Korosu'nun daveti üzerine 2010 yılında geldim. Koro o dönem bir şef arıyordu.
Evet, iyi ki arıyormuş değil mi?
Evet, farklı farklı şeflerle çalıştı. Birer hafta çalıştığı şeflerin zamanı vardı.
Hemen
böyle. Ve daha sonra şöyle bir özelliği var Devlet Çok Sesli Korosu'nun. Kendi şefini kendi seçen bir devlet kurumu olması.
Ne güzel.
Çok önemli bir özellik.
Kesinlikle.
Dolayısıyla farklı şeflerle çalıştılar ve sonunda bir seçim yaptılar. Çok memnunum ki beni seçtiler ve 2010 yılında koroyla çalışmalarımız başladı. Şu açıdan benim için çok önemli. Ülkemizde senfonik koro müziğini icra eden yegane topluluklardan bir tanesi Devlet Çok Sesli Korosu.
Şöyle yapalım mı? Devlet Çok Sesli Korosu'ndan birazcık sevgili dinleyicilerimize bilgi verelim.
Evet.
Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, neden kuruldu, kim kurdu? Burada tabii ki rahmetli Hikmet Şimşek hocamızı anmadan geçemiyorum. Bugün sanat camiamızda ekmek yiyen, tabiri caizse tüm arkadaşlarımızda emeği vardır ekmeğinde. Çok emeği doğru. Vardır Hikmet hocamızın.
Evet.
Nurlar içinde yatsın.
Kesinlikle.
Başta orkestralarımız olmak üzere sonra da korolarımızın kurucusudur. Bu evet. Böyle bilinmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet,
bu şüphesiz böyledir.
Çok önemli bir girişimci. Evet. Çok önemli bir müzisyen.
Evet.
Devlet Çok Sesli Korosu'nun da tabii ki kurucusu.
Hı hı.
26 yaşında Devlet Çok Sesli Korosu. Rahmetli Hikmet Şimşek'in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kuruluyor. Yaklaşık 70 kişiden oluşan bir senfonik koro topluluğu ve aynı zamanda akapella konserlerde tabii ki veren bir koro. Bu açıdan çok önemli çünkü senfonik koro müziğini icra eden ve aynı zamanda akapella koro repertuarını da icra eden çok fazla koro bulamazsınız.
Evet.
Devlet Çok Sesli Korosu da ülkemizde bu alanda önemli hizmet veren yegane topluluklardan bir tanesi. Çok özel bir topluluk. Repertuarında çok geniş bir repertuara sahip bir koro. Ülkenin birçok senfoni orkestrasıyla konserler veren sezon içinde bir koro. Antalya Senfoni Orkestrası, İzmir, İstanbul, Mersin, ülkenin dört bir yanında senfoni orkestralarıyla dediğim gibi bu senfonik koro müziğini icra eden bir koro.
Festivallerde olsun, özel günlerde olsun.
Mutlaka.
Tabii ki ve yurt dışında da gerçekleştirdiği temsiller, aldığı kritikler Devlet Çok Sesli Korosu'nun çok çok önemli. Almanya konserleri, İsrail konserleri, bu konserlerde yazılanlar, koro için söylenenler hepimiz için çok mutluluk
gurur
verici.
Evet. Evet,
koroda kesinlikle. Emeği geçen sizden önceki şefleri de buradan onlara da selam söyleyelim.
Kesinlikle. Öncelikle tabii ki Walter Strauss.
Evet, rahmetli. Koromuzun, ülkemize çok büyük hizmetleri vardı.
Evet,
hakikaten evet. Koro konusunda büyük dehaydı. Bizim okulumuzda da çok çok emeği vardır konservatuvarda. Operasyon evet. Bölümüne olsun, koro ile ilişkin derslerde olsun ve keza Devlet Çok Sesli Korosu'nun kurulmasının sürecinde evet. Büyük büyük büyük büyük hizmetleri vardır. Nurlar içinde yatsın burada. Çok müstesna bir insandır.
Kesinlikle. Evet. Yani kendisinin bıraktığı miras öyle bir miras ki öyle bir tını dünyası bırakmış ki Devlet Çok Sesli Korosu'nda. Strauss'tan sonra gelip koroyla çalışacak her bir şef kendini bu mirasın güvenine ve güzelliğine rahatlıkla bırakabilir.
Evet.
Bu böyle bir miras, böyle bir tın dünyası oluşturmuş. Yani her müzisyenin, her müzik direktörünün ve her şefin başarabileceği bir şey değil. Yani bu tını dünyası değişmeyen, dediğim gibi bir şefin, yabancı bir şefin yahut konuk bir şefin gelip güvenebileceği ve sırtını yaslayabileceği bir kale haline dönüştürmüş Walter Strauss koroyu. Dolayısıyla müzikal açıdan da katkısı ve önemi bizler için çok çok büyük Walter Strauss'un. Ondan sonra tabii yine değerli İbrahim Yazıcı koroda çok iyi çalışmalar yapmış. Bujor Hoynik koronun konuk şeflerinden.
Evet.
Tabii Devlet Çok Sesli Korosu Türkiye'deki birçok şefle çalışıyor. Yaptığı orkestralı konserler nedeniyle de.
Nedeniyle, doğru.
Hepsi bizler için oldukça önemli. Hepsinin müzikal görüşleri, müzikal fikirleri koroya mutlaka bir renk katıyor.
Ve geliştiriyor.
Ve geliştiriyor mutlaka. Tabii ki.
Evet. Şey, kadro yeterli mi? Sınav, herhangi bir sınav yok herhalde görünür dedim. Buradan da mesaj verelim. Keşke
maalesef bütün...
Daha fazla kadrolar olsa,
evet,
değil mi?
Evet, yani bütün sanat kurumlarının ortak problemi olan kadro yetersizliği ve kadrolarımızın yenilenmemesi. Bu sanat kurumları için bir aslında ölüm fermanı gibi. Şimdi belki çok farkına varmıyoruz ama ileride bu kurumlarımızı, kurumlarımızın temelinin bu kadroyla
için,
evet yani sarsıldığını gördüğümüzde aslında ne kadar büyük devamı değerleri için kaybettiğimizi herhalde daha sonra anlayacağız. Şimdi
genç seslere de ihtiyaç oluyordur. Gençler de zaten şu anda iş istiyorlar değil mi?
Evet.
Yaşamlarını idame etmeleri ve gerçekten sevdikleri işe devam etmek istiyorlar. Umarım kadrolar, kadro sınavları açılır. Koromuz genç seslerle.
Ben de umuyorum.
Kuşaktan
yani
kuşağa
öyle bir şey
devam
ki
eder.
Devlet Çok Sesli Korosu için söyleyeyim. Mutlaka diğer sanat kurumları için de geçerlidir ama
kesinlikle.
Bu az önce size bahsettiğim çok kıymetli miras mutlaka başka nesillere aktarılmalı.
Hı hı.
Bu bir günde olan bir şey değil. Bu çok uzun çalışmalar gerektiren, çok meşakkatli bir süreç. Hikmet Şimşek'in koroyu kurma süreci. Efendim mesela Walter Strauss'un senelerce oturtmaya çalıştığı bir tını dünyası, bir disiplin, bir müzikal anlayış. Bunlar bir günde olan şeyler değil, bir haftada da olan şeyler değil. Bunlar yıllar süren çok zor çalışmaların ürünleri. Ve tabii ki
büyük
bizler istiyoruz
var
ki bu mirası, bu güzel mirası, bu geleneği devredebilelim, yaşatabilelim, geliştirebilelim ve çoğaltabilelim. Bunun için ihtiyacımız olan tabii ki yeni kadrolar, yeni müzisyenler, yeni müzisyenlere sağlanacak imkanlar. Diğer sanat kurumlarının da... Bu problemin dışında tutmadan Devlet Çok Sesi Korosu'nda da mutlaka büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi yeni seslerin olması.
Evet.
Gençlerin aramıza katılması.
Kesinlikle.
Ve bu mirası bizden, bu bayrağı bizden zamanla layıkıyla devralmaları.
Büyük şehirlerin dışında Anadolu'ya da konserlere gidiyor musunuz?
Çok önemli Anadolu konserlerimiz.
Halkın tepkisi nasıl? Evet. Yani çünkü sonuçta bir koroya tepkisi nasıl başta?
Her şeyden önce biraz eğitim konserlerimizden bahsetmek istiyorum size. Eğitim konserlerine ben çok önem veriyorum. Çünkü eğitim konserleriyle çok sesli müziği bir koro aracılığıyla çocuklara çok rahat anlatabiliyorsunuz.
Evet.
Devlet Çok Sesli Korosu'nun Ankara'da yaptığı, gerçekleştirdiği akapella konserlerde dinleyici kitlesinin birçoğunun eğitim konseri yaptığı okullardaki öğrencilerin velileri olduğunu göreceksiniz. Bu çok bizim için kıymetli bir kazanç. Devlet Çok Sesli Korosu eğitim konserleri yapıyor. Gittiği, turneye gittiği şehirlerde, civar okullarda, kasaba okullarında, bazen köy okullarında öğrencilerle bir araya geliyor ve çok sesli müziği anlatıyor. Bir eğitim konseri konseptimiz var.
Çok güzel.
Bunu öğrencilerle paylaşıyoruz. Onun dışında tabii ki Türkiye turnesi var. Bu sene planlanan bir Karadeniz turnemiz var. Kadına Karşı Şiddete Son kampanyası başlıklı bir projemiz var. Bunun içinde kadınlara adanmış, kadınlara yazılmış türküler var. Biliyorsunuz çok gündemde kadına karşı şiddet.
Evet,
her sene gündemde ve her sene maalesef artarak
gündemi
teşkil ediyor. Devlet Çok Sesi Korosu'nun akapella projeleri bu sene böyle. Ama onun dışında tabii ki Türkiye'nin dört bir yanında konserler verdi. Benimle beraber de, benden önce de karış karış Türkiye'nin her bir yerinde sahne aldı Devlet Çok Sesi Korosu. Ve çok sesli koro müziğini halkımıza ulaştırmak için birçok kez yollardaydı. Bu sezon da aynı şekilde, önümüzdeki sezonda
Devam edecek
tabii
ne
ki.
Ne güzel.
Koro bence çok sesli müzik eğitiminin her düzeydeki, amatör olsun, profesyonel olsun, eğitim sürecinin temeli olduğuna inanıyorum.
Kesinlikle.
Şahsi deneyimlerim ve de tarihsel gerçekler ışığında. Hakikaten dediğiniz çok doğru. Yani çalgı ortamında ya da herhangi bir farklı konser ortamında eğitim müziğini kastederek söylüyorum. Veremeyeceğiniz, anlatamayacağınız şeyi aslında koroyla çok rahat anlatabiliyorsunuz. Evet. Verebiliyorsunuz. Bu anlamda baktığımız zaman medeni dünyada sıradan insanların bile çok küçük yaşlardan farklı farklı mahalle düzeyinde bile olsa hep koro eğitimlerinden öyle ya da böyle geçtiğini görüyoruz.
Evet.
Bu çok sesli sadece müzik eğitimi anlamında değil, çok sesli düşünme anlamında da çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum küçük evet. yaştan. Hemen bir virgül koyalım.
Koyalım.
O zaman bu güzel korodan bir örnek verelim mi?
Evet, Devlet Çok Sesli Korosu'nun yine önemli kayıtlarından bir tanesi Ahmet Adnan Saygun'un çok sesli halk türkülerinden oluşan bir CD kaydı. Çoban Armağanı 5 halk türküsünden Sille türküsünü dinleyelim.
Evet, dinliyoruz efendim. Evet, zaman aktı, geçti. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz de çok mutlu oldular eminim ki. Sizi tanımayanlar tanıdılar
hep
efendim.
Hep böyle oluyor.
Koromuzu.
Yetmiyor. Programımız konuklarımıza yetmiyor. O konuklarımızı birkaç kez daha çağırmamız lazım.
Ben de size çok teşekkür ederim. Nazik evet. davetiniz için. Koro hakkında, müzik hakkında konuşma fırsatı.
Sizi daha yakından tanıdığımız için biz de çok mutlu olduk.
Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkürler.
Yine bekliyoruz programımıza.
Memnuniyetle.
Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta Sayın Cemilcan Deli Orman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu Sanat Yönetmeni ve Şefi programımızdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yepyeni bir program ve yepyeni bir konukla birlikte olmak dileğiyle müziksiz ve sanatsız kalmayın. Hoşçakalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.